Ayrım 3. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 36. Nora Reeves, insanların iyiliğine olan inancını yitirdiği ve var olmanın anlamı ile ilgili sessiz kuşkularının başladığı günü kesin olarak söyleyebilirdi. Önemsiz tarihleri anımsayabilen insanlardan biriydi o da. Böylelikle Japonya ile savaşa son noktayı koyan, afet boyutlarındaki o iki bomba da haklı bir nedenle kazınmıştı belleğine. Daha sonraki yıllarda o olayın yıl dönümünde ülkenin geri kalanı kutlamalarla hop oturup hop kalkarken Nora yaz giysilerine bürünüyordu. En yakınlarına karşı bile ilgisi tükenmişti. Analık içgüdüsünün asla onun en önemli niteliği olmadığı bir gerçekti ama o andan sonra iki çocuğundan tümüyle kopmuş gibi görünüyordu. En ufak bir taşkınlık göstermeden kocasından da uzaklaşmış, bunu öyle sessiz sedasız yapmıştı ki Charles hiçbir serzenişte bulunamamıştı. Ömrünün sonuna kadar gerçeklerin kendisine ilişmemesini becerdiği gizli bir hücreye kapanmış, 40 küsür yıl sonra hayata asla katılmadan bir Urallar prensesine dönüşmüş olarak ölmüştü. O gün çekik gözlü ve sarı derili düşmanın kesin olarak bozguna uğratılması kutlanıyordu. Tıpkı aylar önce Almanların yenilgisinin kutlandığı gibi. Uzun bir çatışmanın sonuydu bu. Japonlar birkaç dakika içerisinde 30 bin insanı öldürüp bir o kadarını da yavaş yavaş can çekişmeye mahkum eden tarihin en yıkıcı ordusu tarafından yenilgiye uğratılmışlardı. Olanları haber alınca dünya dehşetten dona kalmıştı ama galipler savaşçıların geri dönmelerini beklerken yanmış cesetlerle un ufak olmuş kentlerin görüntülerini bayraklar, resmi geçitler ve bandolardan oluşan bir gürültü patırtı arasında bastırmışlardı. Yolda aldığımız o zenci askeri hatırlıyor musun? Acaba hala yaşıyor mu? Acaba o da evine dönmüş müdür? Diye sormuştu Gregory annesine. Havai fişekleri seyretmeye gitmeden önce. Nora yanıt vermedi. Geçici olarak bir kentte bulunuyorlardı. Ailesi kalabalığın arasında dans ederken o kamyonetin sürücü mahallinde tek başına kalmıştı. Son aylarda Avrupa'dan gelen haberler sinir sistemini alt üst etmiş, atom bombasının ortalığı kasıp kavurması onu tam bir belirsizliğe itmişti. Radyoda başka bir şeyden söz edilmiyor, gazeteler ve sinemalar toplama kamplarından dantevari görüntüler veriyorlardı. Trenlerin ardı arkası kesilmeyen yüklerini ölü yakma fırınlarına taşırlarken Avrupa'da hiçbir yerde durmadan geçmelerini, Japonya'da da milyonlarca insanın başka bir ideoloji adına kavrularak ölmelerini düşünerek işlenen suçların ve giderek biriken acıların tüm ayrıntılarını adım adım izliyordu. Bu dünyaya hiç çocuk getirmemeliydim diye mırıldanıyordu dehşet içinde. Charles Reese, bomba haberiyle birlikte sevinç içinde geldiğinde böylesine bir katliama sevinmenin ayıp olduğunu düşünmüştü. Kocası da ötekiler gibi aklını kaçırmış olmalıydı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Charles. İnsanlık ilk günahtan çok daha ciddi bir suç işledi. Dünyanın sonu bu, diye fikrini belirtti öfkeyle. Ama her zamanki terbiyesini bozmadan. Saçmalama. Bilimdeki gelişmeleri alkışlamalıyız. Neyse ki bombalar düşmanların ellerinde değil de bizim ellerimizde. Artık kimse bize karşı koymaya cesaret edemez. Onları yeniden kullanıp yeryüzünde hayatı yok edecekler. Savaş bitti ve daha büyük kötülükler önlenmiş oldu. Bombaları atmasaydık çok daha fazla insan ölecekti. Ama yüz binlercesi öldü Charles. Onlar sayılmaz, hepsi Japondular, diye güldü kocası. Nora, onun ruhunun niteliğinden ilk kez kuşkuya kapılmış, gerçekten dediği gibi bir üstat olup olmadığını merak etmişti. Gece geç vakit ailesi eve dönmüştü. Gregory babasının kollarında uykudaydı. Judy'nin de elinde üzerinde yıldızlarla çizgiler boyanmış bir balon vardı. "Sonunda savaş bitti. Artık tereyağımız, etimiz, benzinimiz olacak," diye müjde verdi Olga. Kağıttan bir bayrağın arta kalanını sallayarak. Annesinin bunalımıyla babasının can çekişmesi arasından neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen Gregory her ikisini tek bir olaymış gibi anımsayacaktı. Her iki olgu da belleğinde birbiriyle ilişkili kalacaktı hep. Çocukluğunun mutlu dönemini sona erdiren çöküntünün başlangıcıydı bu. Kısa bir süre sonra Nora kendini toparlamış görünür ve toplama kamplarıyla bombalardan artık söz etmezken Charles Reese hastalanmıştı. Belirtiler daha başından korku vericiydi ama güçlü olmasına güveniyor, bedeninin kendine ihanet etmesini kabul etmek istemiyordu. Kendini genç hissediyordu. Kamyonun tekerleğini hala birkaç dakika içinde değiştirebiliyor ya da bir duvarı sırtına kramp girmeden boyayarak merdivenin tepesinde saatlerce durabiliyordu. Ağzından kan geldiğinde büyük bir olasılıkla gırtlağına batmış bir balık kılçığına yordu bunu. Aynı şey ikinci kez olduğundaysa bundan kimseye söz etmedi. Bir şişe magnezyum sütü satın alarak midesini alevler içinde hissettiğinde içmeye başladı. Çok geçmeden yemek yiyemez olmuştu. Süte batırılmış ekmek, sulandırılmış çorbalar ve bebek mamalarıyla geçiştiriyordu. Kilo kaybetmiş, görüşü bulanmıştı. Yolu pek net bir biçimde göremediğinden direksiyona Olga geçmek zorunda kalmıştı. Hastanın yolculuğun sarsıntılarına daha fazla dayanamadığı zaman tahmin ediliyor, o zaman durup kamp yapıyorlardı. Saatler geçmek bilmiyor, çocuklar çevrede koşuşturarak oyalanıyorlardı çünkü anneleri artık defterleri kaldırmıştı, onlarla ders yapmıyordu. Nora, Charles Reeves'in ölümlü olduğu gerçeğini hiç düşünmemişti. Aynı zamanda kendisine de güç veren enerjisinin neden sönmekte olduğunu anlayamıyordu bir türlü. Kocası uzun yıllar boyunca onun ve çocuklarının varlıklarını tüm yönleriyle denetlemişti. Canını istediği gibi yönettiği sonsuz düzenin titiz kuralları hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Onun yanında elbette ki özgür değillerdi ama huzursuzluk ve korkulardan da uzaktılar. Telaşa kapılmaya gerek yok, diyordu kendi kendine. Zaten Charles hiçbir zaman pek cesur olmamıştır. O derin kırışıklıklar da yeni bir şey değil. Uzun süreden beri güneşten oluyor bu. Daha zayıf olduğu kesin ama eskisi gibi yemeye başlar başlamaz birkaç gün içinde kendine gelecektir. Bunun bir hazımsızlık olduğundan eminim. Bugün çok daha iyi, öyle değil mi? Diye soruyordu belirli birine hitap etmeden. Olga hiçbir yorumda bulunmadan onu gözlüyordu. Reeves'i kendi şurup ve yakılarıyla iyileştirmeye kalkışmamış, ateşini düşürmek için alnına ıslak bezler koymakla yetinmişti. Hasta kötüye gittikçe korku acımasızca çöküyordu ailenin içine. İlk kez kendilerini akıntıya kapılmış hissediyorlar, yoksulluklarının ve kırılganlıklarının boyutunu kavruyorlardı. Nora dayak yemiş bir hayvan gibi kendi içine çekilmiş, herhangi bir çözüm yolu düşünmekten aciz, kendi bahai inancında teselli arıyordu. Kocasının bakımı da dahil olmak üzere bütün sorunları Olga'nın yükümlülüğüne bırakmıştı. Acı çekmekte olan bu yaşlı adama dokunmaya cesaret edemiyordu, onu tanımıyordu. Onda canlılığıyla kendisini baştan çıkarmış olan o adamı tanımak mümkün değildi. Aşkının temellerini oluşturan hayranlık ve bağımlılık çözülmeye başlamıştı. Yerlerine yenilerini kurmayı bilemediği için de saygısı tiksintiye dönüşmüştü. Geçerli bir mazeret bulur bulmaz çocukların çadırına yerleşmiş, Olga da kendi söylediğine göre geceleri ona bakabilmek için Charles Reeves'le birlikte yatmaya gitmişti. Gregory ile Judy onu neredeyse çırılçıplak olarak babalarının koynunda görmeye alışmışlardı ama hiçbir şey değişmemiş gibi davranmaya sonsuza dek hazır olan Nora durumu görmezden geliyordu. Sonsuz düzenin yayılması bir süre için durdurulmuştu çünkü ilahi bilimler doktorunun kendisi başkalarına umut veremeyecek kadar cesaretten yoksundu. Değil mi ki kendisi de umudunu yitirmeye başlıyor ve acaba ruh gerçekten var mı yoksa bir karın ağrısı onu paramparça etmeye yeterli mi diye merak ediyordu. Kendini resmede veremiyordu artık. Yolculuklar büyük yokluklar içinde ve sanki hep başka bir yerde olan bir şeyi arıyorlarmış gibi belli bir amacı olmaksızın sürüp gidiyordu. Olga büyük bir doğallıkla babanın yerini almıştı. Ötekilerse bunun en iyi çözüm yolu olup olmadığını merak bile etmiyorlardı. Nereye gidileceğine o karar veriyordu. Kamyonu o sürüyor, en ağır denkleri sırtına vuruyor, dert çıkardığı zaman motoru onarıyor, tavşan ve kuş avlıyor, aynı otoriter tavırla Nora'ya emirler veriyor ya da kendisine baş kaldırdıklarında çocukların kıçına birkaç şaplak indiriveriyordu. Acımasız rekabet ve polisin aksiliği yüzünden büyük kentlerde olmaktan kaçınıyor, her zaman müşteri bulabildiği sanayi bölgeleri ya da rıhtımlara yakın yerlerde kamp kurabiliyorlardı sadece. Reeves'leri çadırların içine yerleştirip bırakıyor, büyücülük gereçlerini alıp sanatını pazarlamak üzere yola koyuluyordu. Yolculuklarda kaba saba işçi pantolonu, fanila ve kasket giyiyordu ama kahinlik mesleğini icra etmek için sandığından göz alıcı renklerde çiçekli bir etek, dekolte bir bluz, çangıl çungul kolyeler ve sarı renkli çizmeler çıkarıyordu. En ufak bir özen göstermeden koca koca fırça darbeleriyle boyanıyordu. Yanaklarını palyaço gibi, dudaklarını kırmızıya, göz kapaklarını maviye, bu maskenin, bu giysilerin ve saçındaki yangının yarattığı etki korkutucu oluyordu ki bir numara yapar da kendilerinden tuzdan heykelleri çeviriverir korkusuyla pek az kişi onu reddedebiliyordu. Kapıyı açıyorlar, elinde camdan küresiyle duran bu acayip görüntünün karşısında buluyorlardı kendilerini. Şaşkınlıktan ağızları açık kalıyor, onların bu duraksamasından yararlanan Olga evin içine giriveriyordu. Gerekirse çok cana yakın olabiliyor, kamp yerine sık sık elinde bir parça pasta ya da etle geri dönüyordu. Sadece sihirli kağıtlarda vaat edilen gelecekten değil, özellikle yaşamlarındaki sürekli can sıkıntısı içinde saçtığı neşe kıvılcımlarından hoşnut kalan müşterilerin hediyeleriydi bunlar. Onca belirsizlikle dolu bu dönem içerisinde büyücü kadın işi ilerletmiş, koşulların da yardımıyla bilinmedik güçlerini geliştirerek Gregory'nin gençliğinde onun üzerinde öylesine etkili olan o olağanüstü kadın olup çıkmıştı. Bir eve girdiğinde olan biteni algılamak, görünmez varlıkları duyumsamak, bahtsızlıkların izlerini kavramak, hayalleri tahmin etmek, ölülerin fısıltılarını duymak ve hayattakilerin gereksinimlerini anlamak için havayı şöyle bir koklaması yetiyordu. Çok geçmeden öykülerin pek az farklılıklarla inelendiğini, insanların birbirlerine benzediklerini, hepsinin aşk, nefret, açgözlülük, acı, sevinç ve korkuyu aynı biçimde hissettiklerini öğrenmişti. Nora Reis'in dediği gibi siyah olsun, beyaz olsun, sarı olsun, tenin altında herkes aynıydı. Kristal küre ırkları değil, yalnızca acıları ayırt ediyordu. Hepsi de aynı iyi talihi duymak istiyorlardı, bunun mümkün olduğuna inandıklarından değil, onu hayal etmekle teselli olduklarından. Olga üstelik sadece iki türlü hastalık olduğunu da keşfetmişti. Ölümcül olanlar ve gerekli süresi içerisinde kendi kendine iyi olanlar. Hasta iyi olmayı aklına koyarsa, büyük bir olasılıkla olacağı budur inancıyla iyi olabileceklere sağlık satmak için rengarenk boyalı şekerden haplarla dolu şişelerine, şifalı ot torbasına ve muska kutusuna el atıyordu. İnsanlar hastanelerdeki buz gibi soğuk cerrahlardan daha çok güveniyorlardı ona. Tek tük önemli müdahalesinin hemen hepsi yasa dışıydı. Kürtaj, diş çekme, yara dikme ama gözü keskin, eli yatkındı. Bu yüzden de hiçbir zaman başı ciddi bir derde girmemişti. Ölümün sinyallerini almak için şöyle bir bakması yeterliydi ve böyle durumlarda kısmen vicdanından, kısmen de hekimlik şöhretine gölge düşürmemek için tedaviye kalkışmıyordu. Sağlık işlerindeki uygulamaları Charles Reeves'e yardımcı olmasına yaramadı çünkü kendisine fazlasıyla yakındı. Olacakları haber veren belirtileri gördüyse bile bunları kabullenmek istememişti. Vaiz gururundan ya da korkusundan doktora görünmeye yanaşmamıştı. Acılarını inat gücüyle yenmeye hazırdı ama günün birinde düşüp bayıldı ve o günden sonra kalan azıcık otoritesi de tümüyle Olga'ya geçmiş oldu. O sırada Los Angeles'ın Latin asıllı nüfusunun yoğun olduğu doğu bölgesindeydiler. Olga onu bir hastaneye götürmeye karar verdi. O dönemde sadece Amerikalılara özgü olan, kusursuz bir sağlık, güzellik ve mutluluk içinde yaşama merakına rağmen kentin atmosferine belli bir Meksika rengi hakim olmuştu bile. Yüzbinlerce göçmen acıya ve ölüme aldırmamaları, yoksullukları, kadercilikleri ve güvensizlikleri, şiddet dolu tutkuları, ayrıca müzikleri, acılı yemekleri ve gösterişli renkleriyle bu atmosfere kendi damgalarını vurmuşlardı. İspanyol kökenliler kendilerini bir gettoda yaşamaya mahkum etmişlerdi ama etkileri her yanda göze çarpıyordu. Onlar bu ülkeye ait değillerdi. Görünüşe göre ait olmak da istemiyorlar ama çocuklarının burayla bütünleşmelerine gizli gizli can atıyorlardı. İngilizceyi yarım yamalak öğreniyorlardı ve bu dili kökleri öylesine güçlü bir İspanglizceye dönüştürmüşlerdi ki bir süre sonra aşağıda paganın dili olarak kabul edilmişti. Katolik geleneklerine ve inançlarına, köhnemiş bir yurtseverlik ve maçoluk duygusuna sıkı sıkıya bağlı olduklarından, toplumun içinde eriyip gidemiyorlar, birkaç kuşak boyunca en aşağılayıcı işleri görmeye mahkum oluyorlardı. Amerikalılar onlara kötü niyetli, güvenilmez ve tehlikeli insanlar gözüyle bakıyorlar, pek çokları nasıl olur da bu herifler sınırda durdurulamazlar, o Allah'ın belası polis ne güne duruyor yahu diyerek ateş püskürüyorlardı. Ama her zaman gözetim altında da olsa onları ucuz iş gücü olarak kullanmaktan da geri kalmıyorlardı. Göçmenler bu marjinal insan rolünü belirli bir gururla üstleniyorlardı. Eziliriz ama asla birbirimizden kopmayız arkadaş. Olga bu mahalleye çeşitli vesilelerle gitmişti. Orada kendini rahat hissediyordu. İspanyolcayı hiç çekinmeden kafasını gözünü yararak konuşuyordu ve dağarcığının yarısını uydurma sözcüklerden oluştuğunu fark etmiyordu bile. Orada hayatını sanatıyla kazanabileceğini düşünmüştü. Hastanenin kapısına kadar kamyonla gelmişlerdi. Nora ile Olga hastanın inmesine yardım ederlerken şaşkına dönmüş olan çocuklar, karoserisinin üzerinde her renkte gizli bir takım semboller boyanmış bu garip arabayı seyretmeye koyulanların meraklı bakışlarına hedef olmuşlardı. "Bu da nesi?" diye sordu birisi. "Sonsuz düzen, görmüyor musun?" diye yanıt verdi Judy. Ön camın üzerindeki tabelayı göstererek. Hiç kimse daha fazlasını soramadı. Charles Reese hastaneye yatırılmış, birkaç gün sonra midesinin yarısı alınmış, öteki yarısındaki delikler de dikilmişti. Bu arada Nora ile Olga, çocuklar, köpek, boğa yılanı ve denkleriyle birlikte Pedro Morales'in avlusuna geçici olarak yerleşmişlerdi. Yıllar önce Charles Reese'in öğretileri kursunu bitirmiş olan bu cömert Meksikalı, kendisinin yüksek ruh olduğunu belgeleyen bir diplomayı evinin duvarına gururla asmıştı. Güçlü kuvvetli, kapı gibi bir adam olan Pedro Morales, belirgin derecede melez olan yüzünde, keyfi yerinde olduğu zamanlar bönlük derecesinde iyi kalpli bir ifadeye dönüşen gururlu bir maske taşıyordu sanki. Gülümsediğinde sağlam dişlerini çektirdikten sonra sırf şıklık olsun diye taktırdığı altın dişler ışıldıyordu. Hocasının ailesinin ortada kalmasına göz yumamazdı. Kadınlar korumasız kalamazlar, ortalıkta çok haydut var demişti. Ama evinde onca konağa da yer yoktu çünkü altı çocuğu, bunak bir kaynanası ve çatısının altında topladığı birkaç akrabası vardı. Reese'lerin çadırlarıyla kerosen ocağının kendi avlusuna kurulmasına yardımcı oldu. Onurlarını kırmadan onlara yardım etmeye hazırlandı. Nora'ya büyük bir saygıyla Donna diye hitap ediyordu ama kendi yaşam koşullarına daha yakın gördüğü Olga'ya sadece Senyorita diyordu. Karısı Inmaculada Morales, yabancı adetlerden hiç etkilenmiyor, bu yabancı ülkedeki hemşirelerinin pek çoğundan farklı olarak makyaj yapıp permanenttan ve oksijenli sudan yanmış kıvır kıvır saçlarla yüksek topuklar üzerinde dengesini bulmaya çalışmak yerine yerli geleneğine bağlı kalıyordu. Sakin ve kırışıksız yüzüyle ufak tefek, zayıf, güçlü kuvvetli bir kadındı. Tek örgü halindeki saçı sırtında belinden aşağıya kadar sarkıyordu. Gösterişsiz önlükler ve sandaletler giyer, sadece dini bayramlarda siyahlara bürünüp altın halkalı küpelerini takardı. Inmaculada, evin direği Morales ailesinin ruhuydu. Evinin avlusu konuklarla dolunca hiç oralı olmadı. Kendi deyişiyle kuru fasulyeye daha fazla su katmak gibi cömertçe hilelerle yemeklerin miktarını arttırdı sadece. Ayrıca her akşam Reese'leri yemeğe davet ediyordu. "Hadi Ebe Hanım, çocukları alın gelin de şu mısırların bir tadına baksınlar ya da şu kırmızı biberli kuru fasulye ziyan olmasın, Allah'a şükür yeterince var" diye çekinerek ikramda bulunuyordu. Konukları biraz da utanarak Morales'lerin cömertçe buyur ettikleri sofraya oturuyorlardı. Judy ile Gregory'nin yerleşik düzende hayatın kurallarını anlamaları aylar almıştı. İngilizceyi yalan yanlış konuşan esmer çocuklardan oluşan sıcacık bir klanın içinde bulmuşlardı kendilerini. Chingada sözcüğü ile başlamak üzere kendi dillerini onlara da öğretmekte gecikmemişlerdi çocuklar. Chingada, İspanyolca argoda, boktan siktirici şey, çene. Dağarcıklarındaki en etkili ve yararlı sözcüktü bu. Ama Inmaculada'nın önünde ağza alınmaması gerekiyordu. Judy ile Gregory, Morales'lerle birlikte sokakların labirentinde yollarını bulmayı, pazarlık etmeyi, düşman çocukları bir bakışta ayırt etmeyi, gizlenmeyi ve kaçmayı öğrenmişlerdi. Onlarla birlikte mezarlıkta oynamaya, fahişeleri uzaktan seyretmeye, ölümcül kazaların kurbanlarını da yakından görmeye gidiyorlardı. Gregory ile aynı yaşta olan Juan Jose'nin felaket kokusu almakta üstüne yoktu. Otomobil çarpışmalarının, araba altında çiğnenmelerin, sustalı darbeleriyle dövüşlerin ve ölümlerin nerede olacağını hep bilirdi. Bir seyyar satıcının peşinden gitmek için karısı kendisini terk eden bir kocanın, kendisine boynuzlu denmesinin utancına daha fazla dayanamayarak trenin önünde durup intihar ettiği yeri tam olarak öğrenmesi birkaç dakika almıştı. Birisi onu iki rayın arasında durmuş sakin sakin sigara içerken görmüş, tren geliyor diye oradan çekilmesi için bağırmıştı ama adam yerinden kıpırdamamıştı. Facia daha olup bitmeden söylentisi Juan Jose'nin kulağına gelmişti bile. Morales'lerin ve Reese'lerin çocukları adamın öldüğü yerde ilk boy gösterenler olmuşlardı. Başlangıçtaki dehşeti atlattıktan sonra da polis onları oradan çıkarana kadar adamın parçalarını toplamaya yardım etmişlerdi. Juan Jose hatıra olarak ölenin bir parmağını saklamıştı ama ölen adamı her yanda görmeye başlayınca bu ganimetinden kurtulması gerektiğini anlamıştı. Ancak onu ölünün akrabalarına geri vermek için artık çok geçti. Çünkü intihar eden adamın parçaları günler önce gömülmüştü. Adamın huzur bulamayan ruhundan dehşete kapılan çocuk, parmaktan nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Onu kaldırıp çöpe atmak ya da reislerin boğa yılanına vermek, yaptığı kötülüğü düzeltmenin saygın bir yolu gibi gelmiyordu ona. Gregory gizlice Olga'ya danıştı. O da mükemmel bir çözüm yolu buldu. Parmağı usulcecik kilisedeki mihrabın üzerine bırakmalıydı. Aklı başında hiçbir ruhun gücenmeyeceği en kutsal yerde orası. Sonra onu peder Lara Guibel buldu orada. Soyadını söylemenin zorluğu yüzünden herkesin sadece peder dediği, huzursuz ama pratik zekalı bir adam olan bu baskılı rahip, üzerinde hiç kafa yormadan onu kaldırıp helaya attı. Kalabalık cemaatiyle yeterince sorunları vardı zaten. Bir de tek başına bir parmağın kökenini araştırmakla kaybedecek vakti yoktu. Reis kardeşler ömürlerinde ilk kez okula gidiyorlardı. Hayatta kalma kuralının İspanyolca konuşmak ve hızlı koşmak olduğu bir göçmen nüfusun orasında sarı saçlı ve mavi gözlü olan bir tek onlar vardı. Öğrencilerin ana dillerini kullanmaları yasaktı. Toplumla bir an önce bütünleşebilmek için İngilizceyi öğrenmek gerekiyordu. Birinin ağzından öğretmen hanımın duyabileceği uzaklıkta İspanyolca bir sözcük çıkacak olsa kıçına birkaç şaplak yiyiveriyordu. Bu derece şiddetli bir önlemin açıklaması, İsa'ya İncil'i yazmak için İngilizce yeterli olduysa dünyada başka bir dile gereksinim olamaz biçimindeydi. Bu kurala meydan okuyan çocuklar her vesileyle İspanyolca konuşuyorlardı ve bunu yapmayana okul dağarcığının en kötü sıfatı olan besaculo adı veriliyordu. Besaculo İspanyolca'da göt yalayıcı. Ç.N. Judy ile Gregory bu ırksal nefreti algılamakta gecikmemişler, en ufak bir dikkatsizlikle kendilerine yağcı denmesinden çekinmişlerdi. Okulun ilk günü Gregory öylesine korkmuştu ki adını söylemek için bile sesi çıkmamıştı. Aramızda iki yeni öğrenci var diye gülümsedi öğretmen hanım. Onca esmer çocuğun arasında bir çift beyaz öğrenciye sahip olmaktan son derece mutlu bir tavırla. Onlara iyi davranmanızı, ders çalışmalarına ve bu kurumun kurallarını öğrenmelerine yardım etmenizi istiyorum. Adlarınız nedir Jeniko? Ben Judy Reese'im. Bu salak da benim kardeşim diye kendilerini tanıttı Judy. Öğretmen de dahil olmak üzere bütün sınıf gülmeye başlamıştı. Gregory pantolonunda hafif bir sıcaklık ve ıslaklık hissetti. Pekala, gidip yerlerinize oturun diye emredildi kendilerine. İki dakika sonra Judy burnunu tıkayıp hiç de sevecen olmayan bakışlarla kardeşine bakmaya başladı. Gregory gözlerini yere dikmiş orada bulunmadığını, kamyonun içinde açık havada yol almakta olduğunu, babasının hiç hastalanmadığını ve bu lanet okulun var olmadığını, bunun sadece bir karabasan olduğunu hayal etmeye çabalıyordu. Çok geçmeden öteki çocuklar da kokuyu almışlar ve kıyamet kopmuştu. "Durun bakalım kim yaptı bunu?" diye sordu öğretmen hanım. Sanki dişlerine yapışmışa benzeyen o sahte gülümsemesiyle, "Bunda utanılacak bir şey yok, bir kaza oldu, herkesin başına gelebilir. Kim yaptı?" "Ben donuma yapmadım, kardeşim de yapmadı. Yemin ederim," diye bağırdı Judy meydan okurcasına. Onun bu açıklaması üzerine koro halinde bir alay ve kahkaha yükseldi sınıftan. Öğretmen Gregory'ye yaklaşıp sınıftan çıkmasını fısıldadı kulağına ama o utancından kıpkırmızı bir halde başını omuzlarının arasına gömüp gözlerini sımsıkı yumarak iki eliyle sıraya tutunmuştu. Kadın onu kolundan tutup oradan çıkarmaya yeltendi. Önce güzellikle sonra da ite kaka ama çocuk umutsuzlukla sandalyesine yapışmıştı sanki. "Hadi siktir oradan," diye haykırdı Judy öğretmene yeni öğrendiği İspanyolcasıyla. "Bu okul bok gibi bir yer," diye ekledi İngilizce olarak. Kadın şaşkınlıktan dona kalmıştı. Sınıfta çıt çıkmıyordu. "Siktir, siktir, siktir. Hadi gidelim Greg." Ve iki kardeş el ele tutuşup sınıftan çıktılar. Kızın çenesi yukarıda, oğlanınki göğsüne yapışmış olarak. Judy, Gregory'yi bir benzin istasyonuna götürdü. Onu yağ bidonlarının arasına saklayıp kimse görmeden bir hortumla pantolonunu yıkamanın bir yolunu buldu. Hiç konuşmadan eve döndüler. "Nasıl gitti?" diye sordu Nora Reese. Bu kadar erken dönmelerine şaşırarak. "Öğretmen bir daha gitmemize gerek kalmadığını söyledi. Biz öteki öğrencilerden çok daha akıllıyız. O sümüklüler adam gibi konuşmasını bile bilmiyorlar anne. Daha İngilizce bilmiyorlar." "Ne demek oluyor bu?" diye söze karıştı Olga. "Hem Gregory'nin üstü başı neden sırılsıklam?" Böylece ertesi gün Olga'nın onları kollarından tutup sürüklemesiyle okula geri dönmek zorunda kalmışlardı. Olga onlarla birlikte sınıfa girip söylenen kötü sözler için özür diletmiş. O arada öteki çocukları da Reese'lerin canını sıkmamaya çok özen göstermeleri konusunda uyarmıştı. Sınıftan çıkmadan önce de eliyle uğursuzluk işareti yaparak bu kalabalık esmer çocuk güruhuna meydan okumuştu. İki elinin avuçlarını kapatıp işaret parmaklarıyla küçük parmaklarını boynuz gibi ileri uzatmıştı. Garip görüntüsü Rus şivesiyle yaptığı bu el hareketi hiç değilse bir süre için canavarları yatıştırmaya yetmişti. Bir hafta sonra Gregory 7 yaşını doldurdu. Doğum gününü kutlamadılar. Doğrusu bu hiç kimsenin aklına bile gelmemişti. Çünkü ailenin dikkati babanın üzerindeydi. Her gün hastaneye giden tek kişi olan Olga, Charles Reeves'in sonunda tehlikeyi atlattığı ve kendisini ziyaret edebilecekleri bir koğuşa nakledildiği haberini getirmişti. Nora ile Inmaculada Morales, çocukları pırıl pırıl olana kadar yıkadılar. En iyi giysilerini giydirdiler, oğlanların saçlarını bir yentinle tarayıp kızlarınkini kurdelelerle topladılar. Evin bahçesinden toplanmış gösterişsiz papatya demetleri ve Inmaculada'nın hazırladığı bir kase dolusu tavuklu börekle peynirli kuru fasulyeyi yüklenip hep birlikte hastanenin yolunu tuttular. Hangar gibi geniş koğuşun iki yanına bir örnek yataklar dizilmişti. Ortasındaki upuzun geçitten hastanın bulunduğu yere kadar ayak uçlarına basarak yürüdüler. Charles Reeves'i yatağın ayak ucundaki bir kartona yazılı adından buldular. Yoksa onu tanıyamayacaklardı. Bir yabancı olup çıkmış, sanki 1000 yıl ihtiyarlamıştı. Derisinin rengi mum gibiydi, gözleri yuvalarının içine çökmüştü ve badem gibi kokuyordu. Dirsek dirseğe duran çocuklar ellerindeki çiçekleri nereye koyacaklarını bilemeyerek öylece kala kalmışlardı. Kıpkırmızı kesilen Inmaculada Morales börek kasesinin üzerini şalıyla örttü. Nora Reeves ise titremeye başladı. Gregory hayatında onarılamayacak bir şey olduğunu sezinlemişti. Artık çok daha iyi, yakında yemek yiyebilecek dedi Olga, serumun iğnesini hastanın damarına yerleştirerek. Gregory koridora kadar geri geri gitti, merdivenin basamaklarını atlaya atlaya indi ve sokağa doğru koşmaya başladı. Hastanenin kapısına vardığında yere çömelip başı dizlerinin arasında bacaklarını kollarıyla sararak bir yumak gibi dertop oldu. Bir yandan da dua okur gibi çingada, çingada deyip duruyordu. Meksikalı göçmenler kente varır varmaz dostlarının ya da akrabalarının çoğunlukla pek çok ailenin üst üste yığıldığı evlerine sığınıyorlardı. Konukseverlik yasaları ihlal edilemezdi. Yatacak yer ve yiyecek yemek ilk günlerde hiç kimseden esirgenmiyordu ama daha sonra herkesin kendi başının çaresine bakması gerekiyordu. Hepsi de üstlerindeki giysilerinden, sırtlarındaki çıkıntılarından ve bu vaat edilmiş toprakta ilerlemek için en iyi niyetlerinden başka bir şeyleri olmaksızın sınırın güneyindeki köylerden iş aramaya geliyorlardı buraya. Onlara burada paranın ağaçlarda yetiştiği ve kafası çalışan herhangi birinin kolunda bir sarışınla kendi Cadillac arabası olan bir empresario'ya dönüşebileceği söylenmişti. Ancak her bir şanslıya karşılık 50 kişinin yarı yolda kaldığı ve bir 50 kişinin daha yenik düşerek geri döndüğü, bu işten karlı çıkacakların kendileri olmadığı, kaderlerinin bu yabancı topraklarda doğacak çocuklarına ve torunlarına yol açmak olduğu anlatılmamıştı onlara. Gurbetin acılarını, patronların onları nasıl sömüreceklerini, yetkililerin nasıl peşlerine düşeceklerini, aileleri bir araya toplamanın çocukları ve yaşlıları yanlarına getirmenin ne çabalara mal olacağını, dostlarla vedalaşmanın ve ölülerini geride bırakmanın acısını akıllarından bile geçirmiyorlardı. Çok geçmeden geleneklerini kaybedecekleri, belleklerinin aşınmaya uğramasıyla anılarını yitirecekleri konusunda da uyarılamamışlar, yoksul insanlar arasında en aşağılananlardan olacakları da söylenmemişti kendilerine. Ama bütün bunları bilselerdi bile ne olursa olsun yine de kuzeye doğru yola koyulacaklardı. Inmaculada ve Pedro Morales, kaçak göçmenleri tanımlayan iliklerine kadar ıslak ve dikenli tel sözcüklerinin karışımı olarak ıslak telciler diye kendi kendilerine at takmışlar, kimin de Rio Grande'yi yüze yüze geçerek, kimin de çitlerin tellerini keserek sınırı birçok kez nasıl geçtiklerini gülmekten katılarak anlatıyorlardı. Her yaştaki çocuklarıyla birlikte sınırdan girip çıkarak pek çok kez ülkelerine tatile gitmişlerdi. Hatta dul kalıp beyni sulandığında köyünden getirdikleri büyük anneyle birlikte bile geçmişlerdi sınırı. Birkaç yıl sonra kağıtlarını onaylatmayı başarmışlar ve çocukları Amerikan yurttaşı olmuşlardı. Sofralarında yeni gelenler için her zaman bir yer vardı. Çocukları bir kamyonun çift katlı tabanında denkler arasına saklanarak ya da eski su kanallarının içinden toprak altında sürüne sürüne sınırı geçen, üstelik sürekli olarak da Migra dedikleri o korkunç göçmen bürosu memurları tarafından yakalanma ve suçlu olarak fişlendikten sonra prangaya vurulup ülkelerine geri gönderilme korkusu içerisinde yaşayan zavallı insanların öykülerini dinleye dinleye büyümüşlerdi. Pek çokları muhafızlar tarafından kurşunlanarak ya da açlık ve susuzluktan ölüyor, bazıları da işleri bu umutsuz insanları Meksika'dan alıp öteki yandaki bir köye götürmek olan bozkurtların araçlarındaki gizli bölmelerde havasızlıktan boğuluyorlardı. Pedro Morales'in ilk yolculuğunu yaptığı dönemlerde Latinler arasında hala her zaman kendilerinin olmuş olan bu toprağı geri alma duygusu hakimdi. Onların gözünde sınırı ihlal etmek bir suç değildi, bir adalet serüveniydi. Pedro Morales o sıralarda 20 yaşındaydı. Askerlik hizmetini yeni bitirmişti ve Zacatecas'ta bir çiftlikte sefil köylüler olarak yaşamış olan babasıyla büyük babasının izinden gitmeye gönlü olmadığından kuzeye doğru yola koyulmayı yeğlemişti. Böylece tarlalarda çalışılacak gündelikçi olarak bir iş bulabileceğini umduğu Tijuana'ya gelmişti. Çünkü Amerikalı tarımcıların ucuz iş gücüne gereksinimleri vardı ama on parasız kalınca formalitelerin tamamlanmasını ya da görevlilere ve polise rüşvet yedirmeyi daha fazla bekleyememişti. Ayrıca onun düşüncesine göre erkeklerin onurdan, kadınların da saygınlıktan yoksun yaşadıkları bu yol üstü kasabası hoşuna da gitmemişti. Oradan oraya iş arayarak dolaşmaktan bıkmıştı. Yardım istemeye ya da sadaka kabul etmeye de yanaşmadı. Sonunda hayvanlar için çekilmiş olan telleri keserek sınırı belirleyen çiti aşmaya karar verdi ve daha deneyimli bir dostunun öğütlerine uyarak güneşe doğru düz bir çizgi üzerinde yürümeye koyuldu. Böylece Kaliforniya'nın güneyine varmıştı. İlk ayları çok kötü geçirdi. Hayatını kazanmak söyledikleri kadar kolay olmamıştı. Meyve, fasulye ya da pamuk toplayarak çiftlikten çiftliğe dolaşıyor, karnını ekmek ve birayla doldurarak kamyonlarda, tren istasyonlarında, eski araba mezarlıklarında uyuyor, yoklukları aynı durumdaki binlerce erkekle paylaşıyordu. Patronlar önerdiklerinden daha az para ödüyorlar. İlk şikayetlerinde de kaçak işçilere karşı her zaman tetikte olan polise başvuruyorlardı. Pedro hiçbir yere uzun süre yerleşemiyordu çünkü Migra hep peşindeydi. Ama sonunda sombrerosuyla deri sandaletlerini çıkarıp attı, blue jeanle kepi benimsedi ve İngilizce birkaç cümleyi yalan yanlış da olsa söyledi. Bu yeni topraklara yerleşir yerleşmez de çocukluk aşkını getirmek üzere köyüne döndü. Inmaculada kolalı gelinliğiyle bekliyordu onu. Bu Amerikalıların hepsi kaçık. Etin yanına kayısı koyup sahanda yumurtaya marmelat katıyorlar. Köpekleri berbere yolluyorlar. Meryem Ana'ya inanmıyorlar, erkekler evde bulaşık yıkıyorlar. Kadınlar da sütyen ve kısacık donlarla sokakta araba yıkıyorlar. Her bir yerleri görünüyor ama onların işine burnumuzu sokmazsak harika yaşanabilir diye bilgi vermişti Pedro sözlüsüne. Alışılmış nikah ve düğün törenleriyle evlenmişler. İlk geceyi kızın ana babasının ödünç verdikleri yatakta geçirmişler. Ertesi günde kuzeye giden otobüse binmişlerdi. Pedro'nun yanında biraz para vardı ve sınırı geçmekte uzmanlaşmıştı artık. İlk kez olduğundan daha iyi koşullardaydı ama aynı derecede korku içindeydi. Karısını hiçbir tehlikeye atmak istemiyordu. Haydutlar tarafından soyulup öldürülme, Meksika polisinin rüşvet yemesi, Amerikan polisinin kötü davranışı hakkında tüyler ürpertici öyküler anlatılıyordu. En gözü pek erkeğin bile ibret alacağı türden öykülerdi bunlar. Oysa Inmaculada kafasının üzerinde dengelediği çıkınıyla, kötü talihe karşı boynuna astığı Guadalupe Meryem'i muskasıyla korunarak, dudaklarında bir duayla, sürprizlerle tıka basa dolu harika bir sandık gibi önünde açılan dünyayı görmek için fal taşı gibi açık gözleriyle, kocasının bir adım gerisinde mutlu bir tavırla yürüyordu. Köyünden hiç çıkmamıştı ve yolların bitmez tükenmez olabileceği aklına bile gelmiyordu. Ama hiçbir şey onun cesaretini kıramazdı ve aşağılanmalar, ne yorgunluklar, ne sıla hasreti, sonunda kendini erkeğiyle birlikte sınırın öte yanında sefil bir pansiyon odasına yerleşmiş bulunca cennetin eşiğinden içeri adım atmış gibi geldi ona. Bir yıl sonra ilk çocukları doğmuş, Pedro Los Angeles'ta bir kauçuk fabrikasında iş bulmuş ve mekanik konusunda bir gece kursuna yazılmıştı. Kocasına yardımcı olmak için Inmaculada hemen bir konfeksiyon atölyesinde iş buldu. Sonra da hizmetçiliğe başladı. Ta ki hamilelikler ve çocuklar onu evde oturmak zorunda bırakana kadar. Moralesler kötü alışkanlıkları olmayan düzenli insanlardı. Parayı cimrice harcıyorlardı ve kendilerinin her zaman yabancı olarak kalacakları ama çocuklarının bir yere sahip olacakları bu ülkenin nimetlerinden yararlanmayı öğrenmişlerdi. Kapıları başkalarına her zaman açıktı. Evleri yol geçen hanına dönmüştü. Bugün sana, yarın bana. Bazen vermek gerekir, bazen de sıra almaya gelir. Yaşamın doğal yasasıdır bu, diyordu Inmaculada. Cömertliğin katlanarak artan bir yararı olduğuna tanık olmuşlardı. İyi talihleri hiçbir zaman bozulmamış, hiç işsiz kalmamışlardı. Çocukları sağlıklı, dostlukları aranır olmuştu. Zamanla başlangıçtaki yoksullukların üstesinden de gelmişlerdi. Kente geldikten 5 yıl sonra Pedro kendi araba tamirhanesini kurmuştu. Reislerin onların avlusunda yaşamaya başladıkları dönemde mahallenin en saygın ailesi olmuşlar, Inmaculada evrensel bir ana, Pedro da toplumun içinde dürüst bir insan olarak kendisine danışılan biri olmuştu. Anlaşmazlıklarını çözümlemek için polise ya da adalete başvurmanın hiç kimsenin aklından geçmediği bu ortamda Pedro, yanlış anlamalara hakem, tartışmalarda hakim rolünü üstleniyordu. 3. ayrımın sonu, sayfa 51.